Ayrım 14.
Sizin için çok uygun bir rastlantı Raya. Rastlantı mı? Ama bütün bu söylediklerim gerçek. Şahitlerinizin adları nedir? Raya adamların adlarını kullanılmış bir papirüs parçasının üzerine yazdı. Ameni doğru olup olmadıklarını kontrol edeceğim dedi. Suçsuz olduğumu göreceksiniz. Sizden Pir Ramses'ten ayrılmamanızı rica ediyorum. Siz beni tutukluyor musunuz? Sizi belki yeniden sorguya çekmemiz gerekebilir. Ama ticaretim ne olacak? Vazolarımızı satmak için taşraya gitmek zorundayım. Müşterileriniz biraz sabredecekler. Tüccar neredeyse ağlayacaktı. Zengin ailelerin güvenini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Ben malımı daima söz verdiğim gün teslim ederim. Bu elde olmayan nedenlerden kaynaklanan bir durum. Nerede oturuyorsunuz? Rıhtımdaki depomun arkasındaki küçük bir evde. Bu işkence ne kadar sürecek? Yakında tam bir sonuca ulaşacağız, emin olabilirsiniz. Çok hızlı bir yolculuktan sonra Bubastis'ten dönen dev yapılı Sardunyalı öfkesini yatıştırmak için 3 kupa sert bira içmek zorunda kaldı. Ameniye, Raya'nın çalışanlarını sorguya çektim dedi. Cinayet günü orada olduğunu doğruladılar mı? Doğruladılar. Bir mahkeme önünde yemin ederler mi? Bunlar Suriyeli Ameni. İyi ödüllendirilecekler için çekinmeden, sıkılmadan yalan söyleyecekler. Onlar için maat yasasının hiç önemi yoktur. Şayet bana korsanken uyguladığım soruşturma yöntemini kullanmama izin verselerdi. Artık korsan değilsin. Ve Mısır'da en çok değer ve önem verilen şey adalettir. İnsana kötü davranmak suçtur. Cinayetine bir de casusluk eklenmiş birini özgür bırakmak suç değil mi? Bir emir elinin gelişi tartışmaya son verdi. Ameni ile Seraman'ı Ramses'in geniş bürosuna davet edildiler. Kral, soruşturma ne durumda diye sordu. Seraman'a Suriyeli tüccar Raya'nın hem casus hem de katil olduğunu inanıyor. Ya sen? Ben de inanıyorum. Sardunyalı minnettar bakışlarla sekretere baktı. Aralarındaki bütün kırgınlık bir anda silinmişti. Kanıtlarınız? Seraman'a hiçbir kanıt yok majeste diye itirafta bulundu. Raya varsayımlara dayanarak tutuklanacak olursa mahkeme huzuruna çıkmak ister ve orada aklanır. Ameni üzüntülü bir ifadeyle farkındayız dedi. Seraman'a müsaade edin bu sorunu ben çözümleyeyim majeste diye yalvardı. Bir sanığa kaba kuvvet uygulamanın çok ağır ceza gerektiren bir suç olduğunu muhafız kıtasının komutanına hatırlatmam mı gerekecek? Seraman'ı içini çekti. Ameni tam bir çıkmazdayız diye itiraf etti. Raya'nın Hititler hesabına çalışan bir casus şebekesinin üyesi, belki de şefi olması muhtemeldir. Adam zeki, kurnaz ve iyi bir oyuncu. Tepkilerini kontrol altında tutabiliyor. Mağdur duruma düşmüş biri gibi sızlanıp öfkelenmesini biliyor. Çalışkan ve namuslu bir tüccar rolünü çok iyi oynuyor. Gerçek şu ki bütün Mısır'ı dolaşıyor, ilden ile gidiyor ve birçok insanla görüşüyor. Ülkemizde olup bitenleri gözlemlemek ve düşmana sağlıklı bilgiler göndermek için bundan iyi yöntem mi olur? Seraman'a Raya Nenofar'la yatıyordu diyerek düşüncesini ileri sürdü. Ve yalan söylemesi için ona para verdi. Onun bu olaydan sonra susacağını sanıyordu. İşte burada yanıldı. Kadın ona şantaj yapmaya kalkıştı. Raya da onu öldürdü. Ramses, raporunuza göre diyerek durum saptaması yaptı. Suriyeli kiraladığı depoda bu kızı öldürdü. Peki neden bu denli ihtiyatsız davrandı? Ameni, bu yer onun adına kayıtlı değil diye hatırlattı. Olayla hiç ilgisi olmayan mal sahibini bulmak ve sonra da Raya'ya kadar ulaşmak hiç de kolay olmadı. Seraman'ı, eminim ki Raya kendi adını açıklar korkusuyla mal sahibini ortadan kaldırmayı planlıyordu diye ekledi. Ama biz tam zamanında müdahale ettik. Yoksa bu Suriyeli karanlıkların içinde kaybolup gidecekti. Benim düşünceme göre Raya, Nenofar'ın öldürülmesini önceden tasarlamadı. Bu gizli yerde kimsenin onu tanımadığı bu mahallede genç kadınla karşılaşınca hiçbir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını düşündü. Ona göre ciddi bir uyarı yetecekti. Ama durum karıştı. Kadın susma karşılığında ondan küçük bir servet istedi. Aksi takdirde her şeyi polise açıklama tehdidinde bulundu. Raya onu öldürdü ve cesedi başka yere götürme olanağı bulamadan kaçtı. Fakat cinayet günü orada bulunmadığını Suriyeli suç ortakları sayesinde kanıtladı. Ramses, şayet Hititlerle savaşmanın arifesindeysek diye açıklamada bulundu. Topraklarımızda casus şebekelerinin bulunması bizim için büyük bir dezavantaj. Olaya getirdiğiniz çözüm inandırıcı ama en önemlisi Raya'nın Hititlerle nasıl haberleştiğini öğrenmektir. Seraman'a iyi bir sorgulama dedi. Bir casus konuşmayacaktır. Sekreter, majesteleri ne salık veriyor diye sordu. Onu yeniden sorgula ve serbest bırak. Onu aleyhinde bir delil bulamadığınız konusunu inandırmaya çalış. Buna kanmayacak. Kral, elbette diyerek aynı kanıda olduğunu belirtti. Ancak kapanın yavaş yavaş üzerine kapandığını hissedin cititlerle haberleşmek zorunda kalacak. Bunu nasıl yapacağını öğrenmek istiyorum. 33. Kasım ayının sonunda ekinin topraktan çıkma mevsimi başlıyordu. toprağa ekilmiş tohumlar, karanlıklara karşı kazandıkları zaferi haykırıyor ve Mısır halkına içlerinde oluşturdukları yaşamı sunuyordu. Ramses, Homeros'un tahtıravanından inmesine ve bir koltuğa oturmasına yardım etti. Palmiyelerin gölgesindeki bir kanal kıyısında duran koltuğun önünde üzeri yiyeceklerle dolu bir masa vardı. Yakındaki bir sığlık sürülerin ırmağa geçmelerini sağlıyordu. Kışın ilk günlerinin ılık güneşi yaşlı şairin alnını okşuyordu. Kral, kırdaki bu yemek hoşunuza gitti mi diye sordu. Tanrılar Mısır'a çok şey bahşetmişler. Firavunlar onlara saygılarını göstermek için birçok tapınak inşa ettiler. Bu topraklar bir sır majeste ve siz de bir sırsınız. Bu sükunet, bu yaşam tatlılığı, palmiyelerin güzelliği, pırıl pırıl havanın saydamlığı, besinlerin nefis tadı. Bütün bunlarda doğaüstü bir güzellik var. Siz Mısırlılar bir mucize yarattınız ve bir büyü içinde yaşıyorsunuz. Ama bu daha kaç yüzyıl devam edecek? Maat yasası bizim temel değerimiz olmaya devam ettiği sürece devam edecek. Dış dünyayı unutuyorsunuz Ramses. Onlar bu yasayla alay ediyorlar. Maat'ın Hitit ordusunu durduracağına inanıyor musunuz? Maat yasası felaketimizi önleyecek en iyi savunma aracımız olacaktır. Ben savaşı gözlerimle gördüm. İnsanların vahşetine ve başıboş kalan öfkenin yıkılımına tanık oldum. Aklı başında insanların çılgın birer caniye dönüştüğünü gördüm. Savaş, insanın kanında saklı olan bir kötülük ve bütün uygarlığı yıkabilecek bir felakettir. Mısır bu genel kuralın dışında kalamayacaktır. Kalacak Homeros. Dediğiniz gibi bizim ülkemiz bir mucizedir. Ama biz de her gün bir yeni mucize yaratmaktayız. Ben nereden gelirse gelsin düşmanın istilasını engelleyeceğim. Şair gözlerini kapadı. Ben artık sürgünde değilim majeste. Yunanistan'ın tabiatını ve güzelliğini asla unutmayacağım. Ama ancak burada, bu kara ve verimli topraklarda varlığım gökyüzüyle düşünce ve duygu ortaklığı kuruyor. Bu gök ki yakında savaş tarafından parçalanacak. Bu karamsarlık neden? Hititler sadece yeni fetihleri düşlerler. Savaşmak onların varlık nedenidir. Tıpkı birbirini boğazlamaya kararlı birçok Yunanlı gibi. Kısa süre önce elde ettiğiniz zafer Hititleri düşüncesinden çevirmeyecektir. Benim ordum savaşmaya hazır olacak. Siz büyük yırtıcı bir hayvanı andırıyorsunuz majesti. Sizi düşünürken şu mısraları yazdım. Bir avcıyla karşılaşan panter titremez, yüreğini sakin tutar. Havlamalarını duysa bile köpek sürüsünün yaralansa da mızrakla sürdürür dövüşünü ve saldırır yaşamak ya da ölmek için. Nefertari Şenar'ın az önce gönderdiği şaşırtıcı mektubu tekrar okudu. Atlı haberciler tarafından Haddi'den Güney Suriye'ye getirilen mektup oradan Mısır'a Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırılmıştı. Çok sevgili kız kardeşim Kraliçe Nefertari'ye. Ben Hitit İmparatorunun erkek kardeşi Hattuşil'in karısı Putayapa. Size dostça düşüncelerimi gönderiyorum. Birbirimizden çok uzaktayız. Ülkelerimiz ve halklarımız çok farklı. Ama aynı barış yürekten istemiyorlar mı? Siz ve ben halklarımız arasındaki dostluğu geliştirmeyi başarırsak iyi bir iş yapmış olmaz mıyız? Ben kendi payıma bunu sağlamaya çalışacağım. Saygıdeğer kız kardeşimden de aynı şekilde davranmasını rica edebilir miyim? Sizin elinizden yazılmış bir mektup almak benim için büyük bir sevinç ve şeref olur. Tanrılar sizi korusun. Kraliçe Ramses'e bu garip mektup ne anlama geliyor diye sordu. Kurutulmuş çamurdaki iki mühür ve yazının biçimi bu mektubun gerçek olduğunu gösteriyor. Putayapa'ya yanıt vermek zorunda mıyım? O bir kraliçe değil ama Muvattalis'in karısının ölümünden sonra Hitit İmparatorluğu'nun bir numaralı kadını olmaya aday. Kocası Hattuşil geleceğin imparator olacak mı? Muvattalis'in tercihi Mısır'a karşı savaşmaya kararlı olan oğlundan yana. Öyleyse bu mektubun hiçbir anlamı kalmıyor. Ama bu mektup rahiplerle tüccarların cesaretlendirdiği bir başka elim açığa vuruyor. Aşağının söylediğine göre ekonomik çevrelerin gücü hiç ihmale gelmez. Onlar iş hacimlerini küçültecek çatışmalardan korkarlar. Onların gücü savaşı önlemeye yeterli mi? Elbette ki hayır. Şayet Putayapa samimiyse neden ona yardım etmeyeyim? Binlerce ölümü engellemek için küçük de olsa bir umut. Suriyeli tüccar Raya sinirli bir şekilde sakalını sıvazladı. Ameni, cinayet günü burada olmadığınız doğrulandı dedi. Çok iyi. Gerçekten de sizin için çok iyi. Çalışanlarınız söylediklerinizi doğruladılar. Doğruyu söylediler. Saklayacak hiçbir şeyim yok. Ameni elindeki fırçayla oynamayı sürdürüyordu. İtiraf etmeliyim ki galiba yanıldık. Nihayet mantık galip geldi. Kabul ediniz ki koşullar bütün şüphelerin sizin üstünde toplanmasına neden oldu. Ben gene de sizden özür dilerim. Mısır adaleti boş bir söz değilmiş. Biz hepimiz onunla gurur duyuyoruz. İstediğim yere gidebilir miyim? İşinize özgürce devam edebilirsiniz. Bütün suçlamalardan aklandın mı? Evet, aklandınız Raya. Dürüstlüğünüzü takdir ediyorum. Umarım bu zavallı kızın katilini en kısa zamanda bulursunuz. Aklı başka yerde olan Raya, mal teslim bordrolarıyla meşgulmüş gibi göründü ve gemisiyle deposu arasında rıhtımı arşınladı durdu. Ameni'nin oynadığı oyuna bir an olsun kanmamıştı. Ramses'in özel sekreteri, iki Suriyelinin tanıklığına güvenerek onu bu kadar çabuk salıvermeyecek kadar inatçı biriydi. Gerçeği öğrenmek için şiddet kullanmayı reddeden sekreter, ona bir tuzak kurmaya karar vermişti. Ameni, Raya'nın masumiyetine inanmış görünerek onun gizli faaliyetlerine yeniden başlamasını sağlayacağını ve Seramana'nın şebekenin diğer üyelerine ulaşabileceğini umut ediyordu. Düşündükçe durumun daha da tehlikeli bir hal aldığı anlaşılıyordu. Raya ne yaparsa yapsın, casus şebekesi yok olmaya mahkumdu. Ameni, emrindeki memurların hemen hemen tümünün aslında Hititlerin hesabı için çalıştıklarını ve korkunç etkinliği olan gerçek bir gölge ordusu oluşturduklarını kısa zamanda anlayacaktı. Yapacağı çok sayıda tutuklamayla bu gizli orduyu ortadan kaldıracaktı. Ticaret hayatını eskisi gibi yürüterek oynadığı oyunu sürdürmek. Bu çözüm geçici olacağı gibi onu hiçbir yere ulaştıramayacaktı. Üzerine en ufak bir kuşku düşürmeden en kısa zamanda Şener'i bu durumdan haberdar etmeliydi. Raya birçok değerli vazoyu Pir Ramses'teki saygın kişilere teslim etmeye başladı. Listenin başında devamlı müşterisi Şener'in adı vardı. Bu nedenle Suriyeli, kralın ağabeyinin villasına gitti ve onun kahyasıyla karşılaştı. Prens Şener evde değil, öyle mi? Yakında dönecek mi? Bilmiyorum. Ne yazık ki bekleyecek zamanım yok. Çünkü Memphis'e gideceğim. Son günlerde yaşadığım bazı tatsız olaylar beni çok geciktirdi. Bunu Prens Şener'e verme lütfunda bulunur musunuz? Elbette. Selamlarımı da söyleyin lütfen. Az daha unutuyordum. Fiyatı çok yüksek. Ama bu küçük şaheserin kalitesi buna değer. Bu küçük sorunu döndüğümde hallederiz. Raya Memphis'e gidecek gemisine binmeden önce her zamanki müşterilerinden üçüne daha uğradı. Kararını vermişti. Seramana'nın onu gizli takibe alan adamlarını atlattıktan sonra acil durum nedeniyle şefiyle temasa geçip ona danışması gerekiyordu. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi yazıları yazmakla görevli sekreteri pelukasını ve görevinin gerektirdiği resmiyeti unutarak meslektaşlarının eleştiren bakışları altında Şener'in bürosuna koştu. Yüksek dereceli bir memurun en önemli niteliği her durumda kendini kontrol altında bulundurmak değil miydi? Şener yerinde değildi. Korkunç bir ikilem. Ya bakanın dönmesini bekleyecek ya da hiyerarşi kademesini atlayacak ve mektubu krala götürecekti. Olası bir kınama cezasına rağmen ikinci çözümü seçti. Ağzı açık kalan meslektaşları onun çalışma saati içinde bakanlıktan çıkıp saraya birkaç dakikada gitmesini sağlayacak hizmet arabasına bindiğini gördüler. Ameni memuru kabul etti ve heyecanına hak verdi. Güney Suriye'ye diplomatik servislerince iletilen mektup Hitit İmparatoru Muvaddides'in mührünü taşıyordu. Bakanım yerinde olmadığı için buraya gelmeyi iyi yaptın. Mesleğin konusunda hiçbir korkun olmasın. Kral bu girişim için gösterdiğin cesaretten memnun olacaktır. Ameni mektup eliyle tarttı. Üzeri Hititçe yazılmış tahta bir tablet, kurumuş çamurdan yapılmış birkaç mühür taşıyan bir kumaşa sarılmıştı. Sekreter bunun bir kabus olduğunu umarak gözlerini kapadı. Gözlerini tekrar açtığında mektubun kaybolmadığını ve parmaklarının arasında elini yakarcasına durmaya devam ettiğini gördü. Boğazı kurumuştu. Ramses'in bürosu ile kendi bürosu arasındaki mesafeyi ağır adımlarla geçti. Bütün gününü Tarım Bakanı ve Sülema sorumluları ile birlikte geçiren kral yalnızdı ve bentlerin bakımını daha da iyileştirmeyi amaçlayan bir kararnameyi hazırlıyordu. Allak bullak olmuş gibisin Ameni. Sekreterin uzanan elleri Hatt İmparatorunun firavuna yazılan mektubunu sundu. Ramses, savaş ilanı diye mırıldandı. 34. Ramses hiç acele etmeden mühürleri kırdı, koruyucu kumaşı yırttı ve mektubu okudu. Ameni yeniden gözlerini kapadı. Firavun, Hatti'ye karşı savaşa girdiğini belirten cevabını dikte ettirmeden önce barışın son saniyelerinin tadını çıkardı. Ameni, sen hiç içki içmezsin değil mi? Soru sekreteri şaşırttı. Ben mi? Evet, elbette. Yazık, birlikte olağanüstü bir şarabı içebilirdik. Oku. Ameni tableti ana diline çevirerek okudu. Hatti İmparatoru Muvattalis'ten kardeşi Ramses'e, Işığın oğlu Mısır'ın firavununa. Nasılsın? Umarım annen Tuya, eşin Nefertari ve çocukların iyidirler. Senin ve büyük kraliçenin şöhreti giderek artıyor ve yiğitliğin bütün Hatti halkı tarafından biliniyor. Atların nasıl? Biz burada atlarımıza büyük özen gösteriyoruz. Onlar çok güzel hayvanlar, dünyanın göz kamaştırıcı varlıklarıdır. Tanrılar Hatti'yi ve Mısır'ı korusun. Rahat bir gülümseme Ameni'nin yüzünü aydınlattı. Bu harika bir şey. Bana pek güven vermedi. Bunlar alışık olduğumuz diplomatik hitap şekilleri. bir savaş ilanından çok uzaktayız. Sadece aşağı bunu bize söyleyebilir. Muvattilesi hiç güvenin yok. O iktidarını şiddet ve hilenin birliği üzerine kurdu. Onun gözünde diplomasi ek bir silahtır. Barışa giden bir yol değil. Ya savaştan bıktıysa, belki de Kenan ülkesiyle Amburu'yu tekrar ele geçirmen Mısır ordusunu ciddiye alması gerektiğini göstermiştir. Muvattalis Mısır ordusunu küçümsemiyor. Bu nedenle çatışmaya hazırlanıyor ve dostluk gösterileriyle bizim endişelerimizi yatıştırmaya çalışıyor. Çok uzakları gören Homeros da sürekli bir barış inanmaz. Ya Homeros yanılıyorsa, ya Muvattalis değişmişse, ya tüccarlar savaştan yana olanları durdurmayı başarmışsa, Putiyapa'nın mektubu da aynı yönde. Hitit İmparatorluğu'nun ekonomisi savaş üzerine kurulmuştur. Hitit halkı da şiddetten hoşlanır. Tüccarlar askerleri destekleyecekler ve büyük bir savaşta yeni kârlar elde etme olanağını bulacaklar. Çatışma sana kaçınılmaz görünüyor. Yanılmayı umarım. Şayet aşağı Hititler'de önemli bir askeri hareketlilik, aşırı bir silahlanma veya genel seferberlik saptamazsa barış konusunda umuda kapılabilirim. Ameni şaşırmıştı. Şayet Ramses'in niyeti Ameni'nin düşündüğü gibi ise akıl almazdı. Aşağı'nın resmi görevi bize bağlı prensliklerdeki savunma sistemini yeniden örgütlemekten ibaret. Senin arzu ettiğin bilgileri elde etmek için Hitit topraklarına girmesi gerekmez mi? Ramses, doğru dedi. Bu bir çılgınlık olur. Eğer yakalanırsa... Aşağı bunu kabul etmek ya da reddetmek konusunda özgürdür. O bizim dostumuz Ramses, çocukluk arkadaşımız. Benim gibi o da sana sadık, o... Biliyorum Ameni, onun ölçülü cesaretini beğeniyorum. Canlı dönme şansı hiç yok. Birkaç mesaj gönderebilse bile bir süre sonra yakalanır. Sekreter ilk kez Ramses'e karşı kızgınlık duydu. Mısır'ın yüksek çıkarlarına öncelik vererek elbette hiçbir kusur işlemiyordu. Ama bilgeler gibi 110 yıl yaşamayı hak eden seçkin bir dostunu feda ediyordu. Sana bir yanıt diktettireceğim Ameni. Yakınlarım ve atlarımın sağlığı konusunda Hatti İmparatoru kardeşimizi rahatlatalım. Şenar bir elmayı dişlerken kahyasının önüne koyduğu vazoya bakıyordu. Tüccar Ray'a bunu kendisi mi getirdi? Evet prens. Sana söylediklerini tekrar et. Bu şaheseri fiyatının yüksek olduğunu hatırlattı. Ve başkente döndüğü zaman bu konuyu çözümleyeceğinizi düşündüğünü söyledi. Bana bir elma daha ver. Bundan sonra beni kimse rahatsız etmesin. Prens, genç bir hanımı kabul edecektiniz. Gönder onu. Şenar gözlerini vazodan ayıramıyordu. Bir kopya. En adi bir çift sandalet fiyatı bile etmeyen, beceriksizce yapılmış, çirkin bir kopya. Taşlı'daki küçük bir kent soylu bile böyle bir kopyayı misafir salonunda bulundurup bulundurmamakta tereddüt ederdi. Raya'nın mesajı açıktı. Casusun gerçek kimliği ortaya çıkarılmıştı ve bundan sonra Şenar'la hiçbir biçimde ilişki kuramayacaktı. Ramses'in ağabeyinin stratejisi hatırı sayılır bir biçimde çökecekti. Hititlerle olan tek bağlantısını kaybettiğine göre bundan sonra nasıl hareket edecekti? İki ögü onun kaygı ve tasalarını giderdi. Öncelikle Hititler böylesine önemli bir dönemde Mısır topraklarındaki casus şebekesinden vazgeçmeyeceklerdi. Raya'nın yerine bir başkasını koyacaklar, o da Şenar'la ilişki kuracaktı. İkinci olarak da Aşağı'nın ayrıcalıklı durumu söz konusuydu. Mısır'a bağlı prensliklerdeki savunma sistemini bozarak Hititlerle bağları güçlendirmenin yolunu bulacak ve Şenar'a haber verecekti. Tabii Ofir vardı. Belki de onun büyüsü başarıya ulaşacaktı. Kısacası Raya konusundaki aksilik onu güç duruma düşürmeyecekti. Suriyeli casus bu tehlikeli durumdan sıyrılmasını bilecekti. Sarı renkteki sıcak bir ışık Pi Ramses tapınaklarını aydınlatıyordu. Ramses ile Nefertari akşam duasını yaptıktan sonra inşaatı süren Amon Tapınağı'nın önünde buluştular. Başkent sanki barışa ve mutluluğa adanmış gibi her geçen gün daha da güzelleşip gelişiyordu. Kral ile kraliçe tapınağın önündeki ağaçlı bahçede dolaştılar. Bahçede avokado, çınar ve hünnaf fidanları çok sayıdaki zakkum ağacının arasında büyüyordu. Bahçıvanlar bir yandan küçük fidanları suluyor, bir yandan da onlara sevecen sözler söylüyorlardı. Herkes çiçeklerin su kadar güzel sözlerden de hoşlandıklarını biliyordu. Aldığımız mektuplar konusunda ne düşünüyorsun? Nefertari, içimi rahat ettirmedi diye karşılık verdi. Hititler bizi bir ateşkes aldatmacasıyla oyalamak istiyorlar. Yüreğime su serpecek bir görüş açıklamanı vardı. Seni kandırmaya kalkmak aşkımızı ihanet etmek olur. İçinde fırtınalı bir göğün endişe verici renkleri de olsa sana görüşümü açıklamak zorundayım. Bu bahçenin güzelliğini tadına varırken o kadar çok genç adamın öleceği bir savaşı nasıl düşünebilir insan? Bizim bu cennete sığınıp yıkıma neden olacak fırtınayı göz ardı etmeye hakkımız yok. Benim ordum Hitit saldırılarına karşı koyabilecek güce sahip mi? Yaşlı askerlerin birçoğu emeklilikten başka bir şey düşünmüyorlar. Çok genç olanları da deneyimsiz. Paralı askerlerin büyük bir bölümü ise sadece alacakları maaşı düşünüyorlar. Düşman bizim zayıf taraflarımızı biliyor. Biz onların zayıf yönlerini bilmiyor muyuz? Haber alma servislerimiz iyi organize edilmemiş. Etkili bir duruma getirilebilmeleri için yıllar gerekecek. Biz Muvattalis'in babamın Kadeş kapılarına geldiği zaman kabul ettirdiği sınıra saygılı olacağını sandık. Ama imparator kendisinden öncekiler gibi topraklarını genişletmeyi düşünüyor. Onların gözünde en güzel av Mısır'dan başkası olmaz. Aşağı sana hiç rapor gönderdi mi? Ondan haber alamadım. Hayatı konusunda endişe ediyorsun değil mi? Ona oldukça tehlikeli bir görev verdim. Düşman topraklarına girip olabildiğince çok bilgi toplayacak. Ameni aşağıyı böylesi bir tehlikeye attığım için beni bağışlamıyor. Bu fikir kimindi? Sana asla yalan söylemeyeceğim Nefertari. Bu kararı ben verdim, aşağı değil. Kabul etmeyebilirdi. Firavun'un önerisi reddedilir mi? Aşağı güçlü bir kişiliğe sahip ve kendi mukadderatını seçebilecek nitelikte bir adam. Başarısızlığa uğradığı takdirde onun tutuklanmasından ve ölümünden ben sorumlu olacağım. Aşağı senin gibi Mısır için yaşıyor. Haddi'ye gitmek üzere yola çıkarken ülkemizi felaketten kurtarmak umudunu taşıyordu. Bütün gece bu idealden söz ettik. Şayet bana Hititlerin gücü ve stratejileri konusunda önemli bilgiler gönderirse belki istilacıları püskürtme olanağı bulabileceğiz. Peki önce sen saldırıya geçersen? Onu da düşünüyorum. Ama aşağıya görevini tamamlaması için fırsat vermek gerekiyor. İkimizin de aldığı mektuplar Hititlerin zaman kazanmaya çalıştıklarını gösteriyor. Herhalde ülke içindeki anlaşmazlık yüzünden. Saldıracaksak bu uygun zamanı kaçırmamamız gerek. Nefertari ahenkli ve tatlı sesiyle Mısır kraliçesinin bükülmez iradesini ve kararlılığını ifade ediyordu. Seti'nin yanında görevlerini yerine getirmiş olan Tuya gibi o da krallığın ruhunu biçimlendiriyor ve gücünü geliştiriyordu. Sık sık Musa'yı düşünüyorum. Bugün iki ülke tehdit edilirken nasıl davranırdı? Acayip fikirlere kendini kaptırmış olmasına rağmen bizimle birlikte firavunların ülkesini kurtarmak için savaşacağından eminim. Güneş batmıştı. Nefertari ürperdi. Eski şalımı çok arıyorum. Beni çok iyi ısıtıyordu. 35. Madyan denen ülke Akabe Körfezi'nin doğusunda, Edam'ın güneyindeydi. Bu ülkenin insanları kendi halinde gözden uzak yaşardı. Bazen Sina Yarımadası'nı dolaşan göçebelerin de buraya uğradığı olurdu. Madyanlılar hayvancılıkla geçindikleri için Moabların ülkesindeki Arap kabilelerinin kendi aralarındaki savaşlardan uzak dururlardı.